Çınaraltı. TGRT FM'in sevgili dinleyicileri, İstanbul stüdyolarından hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Yeni bir Çınaraltı programında, canlı olarak sunduğumuz bir Çınaraltı programında sizlerle beraber olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Sevgili dinleyiciler, milletleri millet yapan biraz da onların örf ve adetleridir. Yıllar, yüzyıllar öncesinden gelen adetler, gelenekler. Evet, zaman geçer, insanlar değişir, hadiselere bakış açıları, yetişme tarzları değişir. Örf ve adetler de mazinin karanlıklarına gömülür, yeni yeni örfler, yeni yeni adetler çıkar. Bu bizim için de böyle tabii. Biz diğer toplumlardan ayrı değiliz. Ancak bizde bir gelenek var ki her zaman, her yerde, kim için olursa olsun aynı. Hiç değişmedi. O gelenek de çay içme geleneği. Gerçekten cemiyetimizin çeşitli sınıfları, çeşitli fertleri var. Her birinin hayatı birbirinden farklı. Mali seviyesi birbirinden farklı. Hayat tarzı farklı. Eğitim, kültür seviyesi birbirinden farklı. Doğup büyüdükleri bölgeler farklı. Ama onları birleştiren bir ortak şey var ki o da çay. Hangi meclise, hangi mahfile girerseniz size çay ikram ederler. Farklı olan belki bardaklardır. İşte bir yerde fincanla, bir yerde kristal, bir yerde sarı ya altın yaldızlı bardaklardır. Ama her yerde çay ikram ederler. Çay cemiyetimizin böyle vazgeçilmez ortak bir ikramı olmuş. Çayla çok eski değil tanışıklığımız, yeni ama hayatımıza öylesine girmiş ki bu gidişle de kolay kolay çıkacağı yok. Ne kadar yeni içecekler girerse girsin hayatımıza, çay hayatımızdaki tahtını muhafaza ediyor. Misafirlikte de ikram edilir, kısa süreli ziyaretlerde ikram edilir, iş yerlerinde içilir, ders çalışanlar içer. Hasılı hiç kimse çaydan vazgeçemiyor. Çayın ilk kez Çin'de ekildiğini ve içildiğini biliyoruz. Bunu hemen bütün antropologlar kabul ediyorlar. Bir rivayete göre sevgili dinleyiciler, milattan yaklaşık 2500 yıl önce Çin'de çay yetiştiriliyordu. Ve rivayete nazaran çayın insan hayatına girişi de yine bir Çin imparatorunun o güzelim saray bahçesinde gezerken bahçıvanlardan birinin kulübesine uğraması, orada bir müddet dinlenmesi ve yorgunluğunu gidermek, ona yeniden güç, mukavemet vermek için Bahçıvan böyle orada bulduğu otları kaynatıyor, getiriyor. İmparatorun çok hoşuna gidiyor. Ve sorduğu zaman böyle bir ot olduğunu öğreniyor. Ondan sonra artık bu ottan daha çok yetiştirilmeye başlanıyor. Ve saray artık çaydan vazgeçemiyor. Çay, Çin sarayının vazgeçilmez bir içkisi oluyor. Yine sevgili dinleyiciler, milattan 500 yıl önce yaşayan ünlü filozof var. Çinli filozof Confucius. O da halka çayın yararlarından söz etmiş ve çay içmelerini tavsiye etmişti. Evet, Confucius felsefesinde veya dininde çayın çok önemli bir yeri var. Milattan sonra 758 yıllarında Çin'de bir hanedan hakimdi. Tang sülalesi. Bu zamanda çay içmek Çin'de iyice yaygınlaşmıştı sevgili dinleyiciler. İşte bu devirde yaşayan meşhur bilim adamı ve şair Lu Yu var. Bunun Çay Silahı isimli bir eseri var. İşte bu eser bu konuda yazılmış ilk mühim kitap. Bu Çinliler Lu Yu'yu öldükten sonra çay tanrısı olarak adlandırmışlar. Lu Yu bu kitabında çayın nasıl ekildiğini, nasıl toplandığını, çay yapraklarının seçimini, çayın demlenmesini ayrıntılı olarak anlatıyor. Ve çay servisinde kullanılması gereken 24 tane aletin listesini veriyor. Evet, neredeyse bir dini ibadet gibi, bir dini ayin gibi, bir dini ritüel gibi bir şey bu. Lu Yu'nun kitabına bakarsanız çay içmek. Peki Çinliler neden bu kadar ehemmiyet vermişler çaya ve çay servisine? Bu Çinlilerin bir felsefesi var. Tabiat dengesi. Bu tabiat dengesi temeline dayanan bir felsefeyi benimsemişler Çinliler. İşte çay servisi de bunun bir göstergesi. Geleneklerine bağlı bir Çinli için iyi demlenmiş bir çay, kainatın dengesinden, tabiatın dengesinden başka bir şey değil. Şüphesiz çağdaş Çin'de bu 24 parçalık aletlerle sürdürülen ananevi çay içimi ve çay servisi çoktan tarihe karışmış durumda. Ama yine de bu ülkede çay misafire arz edilen en değerli ikramlardan birisidir. Avrupa'ya çayı ilk götürenler, tanıtanlar Venedikli tüccarlar olmuş sevgili dinleyiciler. Onlar uzun uzun çayın faziletlerini anlatmışlar. Ama Avrupa'ya ilk kez çay ithal edenler Portekiz ve Hollandalı gemiciler olmuş. Şüphesiz çay batıya, Avrupa'ya geldiğinde doğuda taşıdığı tüm sembolik vasıflarını kaybetmiş. Ve dostlar arasında sohbetlerde içilen bir içki, bir meşrubat haline dönüşmüş. Çay 17. asırda İngilizlerin o güne kadar milli içkileri olan biranın yerini aldı sevgili dinleyiciler. Ve meşhur 5 o'clock tea, 5 çayı mefhumu işte o tarihlerde doğdu. O tarihten sonra İngilizler ve Hollandalılar Seylan, Hindistan ve Endonezya'nın bazı topraklarında çay ekimine başladılar. Ve bunu 19. yüzyılda Kafkaslara ve Afrika'ya da taşıdılar.
bir gün buluşacağız. Bu böyle yarım kalmayacak. Elbet bir gün buluşacağız. Bu böyle yarım kalmayacak. İkimizin de saçları ak. Öyle durup bakışacağız. İkimizin de saçları ak. Öyle durup bakışacağız.
TGRT FM.
Sevgili dinleyiciler, çay Çin'den dünyaya yayıldı ama her milletin çay içi zevki farklı. Nasıl her yiğidin bir yoğurt yiyişi varsa her milletin de bir çay içişi var. Çaya verilen sembolik değer, onun hazırlanış biçimi cemiyetten cemiyete farklılıklar gösteren bir hadise. Mesela Çin'de her büyük imparatorluk sülalesinin kendine has bir çay hazırlama tekniği vardı sevgili dinleyiciler. Bu biraz evvel bahsettiğimiz Tang sülalesi devrinde sıcak suya biraz tuz karıştırılırdı. Ve demliğin içine son dakikada ayrıca ısıtılmış çay yaprakları atılırdı. Song sülalesi devrinde toz haline dönüştürülmüş çay kullanılırdı. Ve demlikten Japonya'da olduğu gibi bambu kamışlarla içilirdi çay. Bugün bütün dünyanın prensip olarak benimsediği demlenmiş çay metodunu keşfedenler ise Çin'in en son imparatorluk sülalesi olan Ming sülalesidir. Tibet'te çay sıcak suya tereyağı ve tuz karıştırılarak içilir. Rusya'da, ülkemizde de yaygın olan semaver sistemi geçerli. Üstelik Rusya'da semaver çok sembolik değerlere sahip bir alet. İnsanlar semaverin yuvaya uğur getirdiğine, kötülüklerden koruduğuna inanırlar. Nitekim evlenen çiftlere götürülen en muhtemel, en muteber, en kıymetli hediye de semaverdir. Kuzey Afrika'da, daha çok Batı Sahra'da ve Cezayir'in güneyinde yaşayan bir halk var. Tuarekler. Bir berberi kabilesi. Menşeileri hakkında çok rivayetler var. Efendim, berberi asıllılar mı? Yoksa at kayıp ülke Atlantis'in halkı mı? Yoksa gökteki Sirius yıldızından mı gelmişler? Çok çeşitli rivayetler var. İşte bu Tuareklerin pek çok ilginç adetlerinin yanında çay demlemeleri de kendilerine mahsus. Ne yapıyor bunlar? Yeşil çayın üzerine az miktarda kaynar su döküyorlar. Ardından bu suyu süzüyorlar. Çayın üzerine ikinci kez kaynar su döküyorlar. Ve demlenmesi için 3 dakika bekliyorlar. Servis fincanının içine 2-3 tane taze nane kabuğu atıyorlar. Ve üzerine çay dökülerek şekerle servis yapıyorlar. Ya Ruslar? Ruslar küçük bir çay fincanının içine yeşil çay yaprakları koyuyorlar. Yeşil çay yaprağını oldukça bol kullanıyorlar. Mesela yarım litre su için 4 şeker kaşığı çay atıyorlar. Daha sonra bir semaverde kaynatılmış olan su yeşil çayın bulunduğu fincanın içine dökülüyor. Araplar da çaya çok düşkün sevgili dinleyiciler. Hemen hepsi bol miktarda içiyorlar. Ülkeleri sıcak olsa bile hem kaybettikleri ter yoluyla kaybettikleri vücut suyunu dengelemek, hem hararetlerini gidermek, hem de Araplar muhabbeti seven bir millet olduğu için çay da muhabbete vesiledir. Onun için çayı çok seviyorlar. Arapların çayı hemen hemen bizimki gibi. Ancak onlar demirden, çinkodan veya porselenden bir büyük demliğin, çaydanlığın içine, kaynar suyun içine işte istedikleri kadar fiskeyle çayı atıyorlar, kapağını kapatıyorlar ve birkaç dakika demlenmeye bırakıyorlar. Çay orada demleniyor, ondan sonra bunu bardaklara süzerek servis yapıyorlar. Bizim gibi su ayrı, demlik ayrı, demkeş ayrı çay içmiyorlar. Ve çay bardakları da bizimki gibi küçük değil, su bardağı gibi büyük de değil, ikisinin arasındadır. Arapların çaylarının bizimkilerinden bir farkı da o demliğin içine şeker atmalarıdır. Şekeri demliğin içine atar ve karıştırırlar. Bir Arap ülkesinde çay ikram ettiler, ilk gittiğim günlerdeydi. Şeker ve kaşık bekliyorum. Ne şeker veren var ne kaşık veren var. Ben de bu görgüsüzlüklerini yüzlerine vurmamak için bir şey söylemedim. Bekledim. Baktım millet alıyor içiyor. Hadi dedim bu da böyle şekersiz olsun. Abi baktım ki çayın içinde şeker var. Sonradan anladım ki Araplar çayı şekerli ikram ediyorlar. Bir de Arapların çay servisinde çok önemli olan işte Tuareklerde olduğu gibi onlar da çayı koyduktan sonra bardağa içine bir küçük yaprak okaliptus veya nane atıyorlar. O da çaya ayrıca çok hoş bir koku veriyor. Tabii çay demleme usulleri farklı olduğu gibi çayın türleri de farklı sevgili dinleyiciler. Bugün piyasada siyah çay, yeşil çay ya da kokulu çaylar satılıyor. Bunlar farklı çay bitkilerinden değil, aynı bitkinin farklı işlemlerden geçmesinden elde ediliyor. Siyah çay çok sayıda muameleden geçiyor sevgili dinleyiciler. Öncelikle kurutma muamelesinden geçiyor. Nasıl oluyor? Çay yaprakları askıya asılıyor. Üzerlerinden sıcak hava geçiriliyor. Böylece %50 nispetinde yarı yarıya rutubetlerini kaybetmeleri sağlanıyor. Bu yapraklar daha sonra sıkılarak bu muhtevalarında bulunan tabii şeker eleniyor. Üçüncü merhale fermentasyon. Yapraklar nemli ve serin bir atmosferde 3 saat fermentasyona tabi tutuluyor sevgili dinleyiciler. Böylece renkleri siyahlaşıyor. Son merhale yaprakları saplarından temizlemek. Bazı çaylar tam fermentasyon yerine yarı fermentasyona tabi tutuluyor. Oolong marka çaylar böyle. Fermentasyona tabi tutulan çayın tadı daha asitli ve rengi daha açık oluyor. Türkiye'de içilmeyen bir yeşil çay var. O yeşil çay bu denli uzun muamelelerden geçmiyor. Yapraklar saplarından temizleniyor ve fermentasyona tabi tutuluyor. Yeşil çayı en çok Japonlar seviyor. Ama Türkistan halkı da yeşil çay içiyor. Yeşil çayın da faydası çok. Bilhassa müdirir olması, yani idrar yollarını çalıştırması, idrar yollarını temizlemesi, ayrıca hazmettirmesi, bu gibi faydaları var. Neredeyse ilaç gibi bir çay. Türkmenler bunu bizim hoşaf kasesi diyebileceğimiz porselen kaselerde ikram ediyorlar. Türkistan'daki memleketlere giden gelenler veya Tatarlarla münasebet kuranlar bu yeşil çaya da aşinadır. Bir de kokulu çaylar var. Kokulu çaylar da çeşitli meyve ve çiçek özüyle, usaresiyle aromalandırılmış çaylar. Bunların en tanınmışı bergamot yağıyla karıştırılan Earl Grey çayı, İngilizlerin meşhur. Bunu çay harmanına katarsanız çok güzel koku veriyor. İşte bizdeki tomurcuk muadili bir çay. Ha, yeşil çayla siyah çayın arasında bir başka fark var. O da muhafazaları ile ilgili. Yeşil çay için bu mevzuda pek fazla mesele yok. Yeşil çayı porselen veya cam kap içinde rahatlıkla muhafaza edebilirsiniz. Ama siyah çaya gelince iş değişiyor. Siyah çayı ışıktan ve açık havadan uzak tutmak lazım. İşte bu sebeple genellikle koyu renkte metal kapları tercih etmeli. Bizim çocukluğumuzda böyle teneke kapları vardı onun. Üzeri rengarenk çayların, çayı orada muhafaza ederdik. Dolabın içinde ve mümkün mertebe rutubetten uzak. Bir de ışık almayan ve nemli olmayan raflara konulması çok önemli bu siyah çayın. Buzdolabında saklansa olur mu? Vallahi bu konuda yapılan çalışmalar henüz tatmin edici netice vermiş değil. Neyse, biz gene kapalı metal kutularda ve raflarda saklarsak bu siyah çayı bizim için en iyi netice.
TGRT FM.
Yeter ki gel.
senede bir gün, senede bir gün.
TGRT FM.
Saçlarım solsun yanım, adını anmaktan yansın dudağım. Varsın saçlarım solsun yanım, yeter ki gel bana senede bir gün, senede bir gün.
TGRT FM.
Başka canımı adayacağım, yeter ki gel bana senede bir gün, senede bir gün, senede bir gün, senede bir gün.
Evet sevgili dinleyiciler, çay bitkisi kamelya ile aynı gruptan, akrabalar. Uzun ve dar yaprakları olan bir bitki. Rizeliler iyi bilirler. Yaprakların uç bölümü oldukça sivri. Çiçeklerin taç yaprakları beyaz, polenleri ise renkli. Çay ağacı aşırı rutubetli ve sıcak bölgelerde yetişiyor. Bol yağmura ihtiyacı var. Bir de gündüzle gece arasındaki önemli ısı farklılıklarına ihtiyacı var. Çayda ekimin ve ülke topraklarının şartlarına göre yılda 3-4 mahsul almak mümkün. Umumiyetle Mayıs ayında ilk hasat gerçekleşiyor. Bu sırada çay ağacının yaprakları daha küçük ve daha yoğun. Onun için en iyi çay işte bu ayda yapılan hasadın mahsulü oluyor. Çin'de de Mart ve Nisan aylarındaki ilk hasat İmparator Çayı adı altında piyasada satılır. Bugün dünyanın en mühim çay üreticisi ülkelerin tümü 36. paralel üzerinde, o da ilginç. Çin, efendim, Hindistan, Sri Lanka yani Seylan, Japonya önemli çay üreticisi ülkeler. Miktar olarak belki Çin daha fazla çay üretiyor ama Hindistan çayı dünyanın en makbul çayı. Tabii bir çayın kaliteli olup olmadığı yaprağıyla yakından alakalı bir mevzu. Öte yandan küçük yaprak, büyük yapraktan iyidir diye bir genelleme de yapmak mümkün değil. Yaprağın kalitesi, onun ebadından çok ağacın neresinden toplandığına, ne zaman toplandığına ve hangi muamelelerden geçtiğine bağlı. Yaprak küçük olabilir ama çürümüş olmamalı. İyi bir çay yaprağı, parmakların arasında kuru ve sert bir his verir insana. Yumuşak ve hafif parlak yaprakların kalitesi oldukça yüksektir. Beyazlaşmış yapraklardan kaçınmak lazım. İyi bir çay yaprağı demlendiğinde rengini vermelidir. Ülkemiz bugün mühim bir çay üreticisi ve çay üretimi ülkemizin ekonomisinde ağırlıklı bir yere sahip sevgili dinleyiciler. Doğu Karadeniz bölgesi çay ziraatinin en yaygın olduğu yer. Bugün ülkemizde yaklaşık 700 bin dönüm arazi çay ekim alanı. Bugünkü önemine rağmen çayın ülkemizdeki tarihi yeni sayılır sevgili dinleyiciler. Çünkü Türkiye'ye çayın girişi 93 harbinden 1877-78 Osmanlı-Rus harbinden sonra Kafkas muhacirlerinin Türkiye'ye gelişiyle oldu. Ve Türkiye'de bu çayın yetiştirilmesiyle ilgili ilk çalışmalar 1888 yılında başladı. 1917 yılında Ali Rıza Erten Türkiye'de çay ziraatı yapılmasını öne sürdü. Ve 1924 yılında çay üretimine ait ilk kanun çıkarıldı. Batum'dan, Gürcistan'ın Batum limanından çay tohumları getirildi ve ziraat tecrübelerine başlandı. 1930'lu yılların sonuna doğru Rusya'dan çay tohumları alındı ve Rize ile çevresinde çay ekimine geçildi. Çay ziraati süratle gelişti. 1947 yılında Rize'de ilk çay fabrikası açıldı. 1971 yılında ise çay ziraatinden mesul Çay Kurumu Genel Müdürlüğü, Çaykur diyebiliyoruz, o kuruldu. 1984 yılında çaydaki tekel kaldırıldı. O zamana kadar devlet ancak çay üretimini kontrol altında tutuyordu ve çay üretiyordu. 1984 yılında bu tekel kaldırıldı ve özel sektörde bu sahada çalışmaya başladı. Evet, çay bu insanları bu kadar kendine bağlayan toplumların, çok farklı toplumların, çok farklı milletlerin kültürüne giren çay. Bu çayda ne var ki millet bu kadar bunun üzerine düşüyor? Şimdi bunun lezzeti bir tarafa ama çok faydalı, çok sağlıklı bir içki çay. Çok eski devirlerde Çinliler çayı ilaç olarak kullanırlardı. Baş ağrısını giderdiğini, ateşi düşürdüğünü söylerlerdi. Hakikaten bugün bu laboratuvar deneyleriyle ispatlanmıştır. Çünkü çayda kafein var. Kafein beyindeki kılcal damarları genişletiyor. Bunun neticesi ne oluyor? Kan basıncı düşüyor. Ağrı yok oluyor. Kişi rahatlıyor. Derinin satındaki kılcal damarların genişlemesi ise ısının dışarıya atılmasına sebep oluyor ve ateş düşüyor. Sadece bu kadar mı çayın faydaları? Çayın öyle çok faydası var ki. Çayın mühim bir tesiri de hazım üzerinde sevgili dinleyiciler. Hazmın kolaylaştırıcı bir tesiri var. İyi demlenmiş bir çay asla gaz yapmaz ve midede asit ifrazatında bulunmaz. Bugün bu bilinen bir gerçek. Çay insanın üzerindeki uyuşukluğu gideriyor, zindelik veriyor. Bilhassa zihin yorgunluğuna karşı birebir. Çay vitamin bakımından da çok zengin. Çayda bir B vitamini var. Demlenme sırasında hemen hemen %100 nispetinde suya geçiyor. Çayda E ve K vitaminleri de var. O da tespit edilmiş. Bilhassa Hindistan çaylarında E vitamini çok fazla. Günde 6-7 bardak çay içen birisi vücudunun ihtiyacı olan K vitaminini temin etmiş olur. Bundan da bitmiyor. Çay sıhhatimiz bakımından çok mühim fonksiyonları olan mineraller de zengin. Mineralleri de çok zengin. Mineraller yönünden de çok zengin. Bilim adamları çayda mangan, flor ve alüminyum var diyor. Bunları biriktiren bir bitki olduğunu söylüyorlar. Ayrıca ihtiva ettiği bakır var, demir var. İşte bu sebeple çay kansızlığa karşı tabii bir ilaç. Yine çayın dişler üzerinde de çok önemli koruyucu bir etkisi olduğunu bilim adamları bildiriyorlar. Hakikaten dişin flor minesini koruduğu, flor etkisi sebebiyle dişi muhafaza ettiği, çürümelere karşı koruduğu, bakterilere karşı koruduğu bir gerçek. Her şey tabii usulüyle kullanılırsa. Tabii dünyada her şeyin faydalı tarafları da var, zararlı tarafları da var. Faydalı tarafı çok olan şeye faydalı, zararlı tarafı çok olan şeye zararlı denir. Hiçbir şey mutlak olarak iyi veya mutlak olarak kötü değildir. Çayın bu kadar faydası var. Zararı yok mu? Var elbette. Ama faydası zararından daha çok. Çayın zararı ne? Çay bir kere çok koyu içildiği takdirde ve yemekten hemen sonra veya hemen önce içildiği takdirde ve biraz fazla da içildiği takdirde ne yapıyor? Hazma mani oluyor. Halbuki çay hazma faydalıydı. Ama işte yemekten şöyle bir müddet sonra içilecek. En aşağı yarım saat, hatta ideal bir saat sonra içilecek. Yemek yemeye bir saat kalası ya da çay içilmemesi lazım. Zaten bütün tarihi tıp kitaplarında da yazıyor. Halk arasında da yaygındır. Yemekten önce ve yemekten sonra su içmek mide için bir cinayettir. Midenin hararetini bozar. Çay da öyle. Soğuk midenin hararetini bozarsa sıcak da bozar. Ne olur ondan sonra? Yediğimiz gıdalardaki demir bileşiklerinin kana karışmasına mani olur çay. Böylece neye sebebiyet verir? Kansızlığa sebebiyet verir. Halbuki yeriyle usulüyle içilse çay kansızlığa karşı birebirdir. Ama bu şekilde içilirse tam tersine hazımsızlık ve kansızlığa sebep olur. Erzincan'da bir Bektaşi Hoca namıyla maruf Muhammed Emin Efendi vardı. Bu o bizim bildiğimiz fıkralara mevzu yaptığımız Bektaşilerden değildi tabii. Hakiki bir Bektaşiydi. Müftülük yapmıştı. O derdi ki çay geldi, hazım gitti. Çay yine çok koyu içilirse ve çok sıcak içilirse tabii gerek ağız, gerek diş, gerek boğazda, gırtlakta bir takım problemler doğurur. Ağız yaralarına, ağızda tahrişe sebebiyet verir. Ağız ve gırtlak kanserine sebebiyet olabilir. Onun için çayı çok sıcak içmemeli. Zaten ağız kendi tedbirini, mukavemetini sağlıyor. İçerken hafif hüpürdetmek, dudak, dişler, dil diyesiye zaten harareti bir miktar düşüyor. Ama yine de usulüyle içilirse bu zararından da korunmuş olur. Halbuki çayın dişe faydası vardı. Sıcak içildiği zaman, çok sıcak içildiği zaman böyle bir zararı var. Bir de tabii çok koyu ve fazla içildiği zaman dişte sararmalara sebebiyet verir. Bu bir hastalık değildir belki ama dişlerin çirkin görünmesine sebep olur. Onun da çaresi var. Dişi haftada bir karbonatla ovmak. Bundan da baş edilemezse 6 ayda bir dişçiye gidip dişleri temizletmek. Fazla olursa o da diş minelerine zarar tabii. We'll be right back. Sevgili Çınaraltı dinleyicileri, bir de ülkemizde pek bilinmeyen soğuk çay var. Çay sıcak olur malum. Herkesin aklına çay dedi mi sıcak gelir. Hatta çay biraz soğumuşsa içilmez bile. Kaldır bunu yenisini koy derler. Ama bilhassa Yunanistan, İtalya, Mısır gibi Akdeniz ülkelerinde soğuk çay çok yaygın. Amerikalılar da buna çok düşkünler. Hatta şimdi bunu fabrikasyon usullerle çıkartmışlar, her yerde yaymışlar. Meşrubat gibi. Soğuk çay yapmanın en kısa, en kolay yolu kuşkusuz sıcak çayın soğuması için bekletilmesi. Ama bu metotta buharlaşma yoluyla çayın tadı da bir ölçüde kayboluyor. İşte bu sebeple çay direkt olarak soğuk suyun içinde demlenmeye bırakılıyor. Ve en az 12 saat buzdolabının içinde bekletiliyor. Tabii bu metotla hazırlanan soğuk çay buharlaşmayla elde edilen kadar saf ve temiz olmuyor. İşte bu sebeple eğer onu saydam fincanlarda veya bardaklarda servise sunacaksanız biraz meyve ve buz ilave etmekte fayda var. Eğer çayın daha temiz ve saf olmasını isterseniz çayı soğuk suyun içinde 12 saat buzdolabında bekletmek yerine 3 gün bekletmelisiniz. Diyelim ki misafir geldi. Çay demlediniz. Birkaç bardak içildi ve pek çok çay kaldı. Ne olacak bu çay? Çöpe dökülecek. Yazık, günah değil mi? Hele yaz günü ise bu çayı güzelce bir şişeye süzersiniz. Aynı bardaklara koyar ölçüde şişeyi çayla doldurursunuz. Sadece demi değil, su da eklersiniz. İçine şeker atarsınız. birkaç dilimde limon atarsınız. Kapağını güzelce kapatırsınız. Şöyle bir sallar, dolaba koyarsınız. Bir gece beklese ertesi günü gayet güzel olur. Beklediği kadar çayın lezzeti artar, güzelleşir. Yazın tadına doyulmaz bir içecek olur. Süzersiniz tabii içine hiç zibil kalmaması için. Çünkü çirkin görünür. Yani zararı yok ama çirkin görünür. Ne de olsa artık bir soğuk içecek oldu. Yani kola gibi, efendim gazoz gibi bir içecek oldu. Muazzam hararet alıyor. Yani bu meyan kökü şerbeti gibi, Coca-Cola gibi bir şey oluyor. Gazı kaçmış Coca-Cola gibi oluyor. Hakikaten çok lezzetli oluyor. Şimdi yaz günlerinde bunu yapmanızı tavsiye ederiz. Kışın belki fazla insan rağbet etmez ama olsun, kışın da böyle meşrubat içenler var. Onun için kışın da denemekte mahsur yok. Denemesi bedava. Sevgili dinleyiciler, 1862-1913 yılları arasında bir Japon yazar yaşamış. Okakura Kakuzo. Bunun Çayname diye bir kitabı var. O da çay ve çay müptelalığı, tabiri caizse çayilik üzerine yazılmış bir baş eser. Uzak Doğu insanının hayata bakışının yanı sıra batıdan ayrıldığı noktaları da dile getiriyor bu Çayname. Oradan bazı küçük alıntılar yaptık sizin için. Madem hazır çaydan bahsederken, Çayname'den de size birkaç ibare nakledelim. Japon yazar Kakuzo bu Çayname'de diyor ki, çay bir içki olmazdan önce ilaç olarak kullanıldı. 8. yüzyılda Çin'e, bu şiir ülkesine zamanın zarif eğlencelerinden biri kıyafetinde girdi. 15. yüzyılda Japonya ona asalet verdi ve ondan adeta bir tarikat meydana getirdi. Çayilik tarikatı. Çayilik diyor Kakuzo, günlük hayatın adilikleri, bayağılıkları arasında bile güzele hayran kalmak temeli üzerine kurulmuş bir yoldur, bir mezheptir, bir tarikattır diyor. İnananlara saflıkla uyumu, karşılıklı şefkatin sırrını, cemiyet düzenindeki romantik manayı duyurur diyor. Çayilik mükemmel olmayanın mezhebidir diyor. Çünkü o dayanılmaz bir şey olduğunu bildiğimiz hayatta dayanılabilecek bir şey meydana getirmek için gösterilen gayrettir diyor. Kakuzo'ya göre çay felsefesi bir sağlık korunmasıdır. Çünkü insanı temizliğe zorlar diyor. O diyor manevi bir matematiktir. Çünkü kainata nispetle bizim varlığımızın ne derecede büyük mü küçük mü olduğunu o belirler. Çayın tadında onu dayanılmaz bir şey haline koyan, bilhassa yüceltilmeye uygun ince bir güzellik vardır diyor Kakuzo Çayname adlı eserinde. Çayda şarabın aşağılayıcı gururu, kahvenin ferdiyetçiliği, kakaonun gülümseyen masumluğu bulunmaz diyor. İkindi güneşi diyor Kakuzo, bambuları aydınlatıyor. Kaynaklar tatlı tatlı söyleşiyorlar. Çamların soluğu çaydanlığımızda mırıldanıyor. İki gün içinde doğup, yaşayıp, göç eden böcekleri düşünelim. Ve kendimizi diyor, eşyanın güzel çılgınlığı içinde dönüp dolaşmaya bırakalım. ünlü bir song şairi dünyanın en kötü üç şeyini şöyle sıralıyor. Güzel bir gençliğin yanlış bir terbiyeyle bozulduğunu görmek, bu bir. Güzel tabloların bayağı insanların elinde değerden düştüklerini görmek, bu da iki. Ve güzel bir çayın kötü hazırlanma sebebiyle heba edildiğini görmek diyor. Gördünüz mü sevgili dinleyiciler? Elin Japonu Okakura Kakuzo neler neler yazmış çay için. Adını da çayname koymuş, kitap yapmış. Vallahi utandım. Çayı bu kadar seven, çaya bu kadar düşkün olan bir millet olarak bizde böyle bir şeyin olmaması doğrusu beni üzdü. Belki de vardır. Teknik masamıza şöyle bakıyorum. Bizde de böyle çayla ilgili bir mani, çayla ilgili bir türkü, çayla ilgili bir destan belki de vardır.
Sana bir şey sormayacağım, gözüm karalı görmeyeceğim. Yatırım bari kayma be, bana acından ölürüm. Sana bir şey sormayacağım, gözüm karalı görmeyeceğim. Yatırım bari kayma be, bana acından ölürüm. Kaynatın çayı, ser yatağı, sıkın limonu, terletin beni. Dastayım ben ölürüm, ben ölürüm. Bekarlıkta ne dedim bilmiyorum. Hani pişirin keşke ki serin yorganı döşeği, koyculara haber verin aslına gelin kuşağı. Hani pişirin keşke ki serin yorganı döşeği, koyculara haber verin aslına gelin kuşağı. Kaynatın çayı serin yatağı, sıkın limonu terletin beni. Hastayım ben ölürüm, ben ölürüm. Bekarlıktan ne dedim bilmiyorum.
TGRT FM. Şimdilik dünya dinliyor.
Sevgili dinleyiciler, çayın bu kadar yaygınlaşması, bu kadar sevilmesinde onun önemli bir unsuru daha var. O da demlenmesidir. Çay iyi demlenmişse güzeldir, kendini sevdirir. İyi demlenmemiş bir çay hiç içilmez. Gelelim çayın demlenmesine. Şimdi bir kere iyi bir çay demlemek her şeyden önce bir sanattır. Çay öyle aleminit usulde demlenmez. Kullanılan malzemenin kalitesi çok önemli ama bunun yanı sıra demleyenin de ustalığı lazım. Bugün iyi demli bir çay için çeşitli kültürlerin farklı yaklaşımları var, farklı metotları var. Ama üç prensip var ki bunlar belki de dünyadaki bütün çay sevenler için muteber. Bir kere birinci prensip çayın kaliteli olması ve demliğin iyi olması. En ideal demlik porselen demlik. Seramik ve metal demlikler ikinci sınıf demlikler. Çinko'da neyse. Bir başka dikkat edilmesi gereken nokta sevgili dinleyiciler, demliğin asla deterjanla yıkanmaması lazım. Sadece sıcak suyla temizlenmesi lazım. İyi bir çayın üçüncü ayağı ise şüphesiz kullanılan suyun kalitesidir. Çay demlemek için kullanılan suyun terkibinde kalker ve klor maddelerinin katiyen olmaması lazım. Çinliler en ideal suyu dağlardaki kaynak suları olarak görürler. Bir de sevgili dinleyiciler, çay bardaklarında kristal cam tercih edilmeli. Eğer fincan kullanıyorsanız içinin beyaz ve ince kenarlı olmasına dikkat edin. Neden? Böylece çayın tadı, kokusu ve renginin keyfi çıkar da ondan. Şöyle porselen bir demliğin içine şöyle gönlünüzden ne koparsa demeyeceğim biraz bol miktarda çay atılır. Çayın harman olmasına dikkat etmeli. İster kaçak yabancı çay için ister diğerli çay için birkaç çay çeşidini birbirine karıştırmalı. İçine kokulu çaylar da atmalı. Güzelce harman etmeli. Tercihan çayı bir müddet bekletmeli. Hemen kullanmamalı. Dediğimiz gibi karanlık ve yerde ve rutubetsiz yerde, nelerin içinde? Teneke kutuların veya metal kutuların içinde. Bu çayı porselen demliğe koyduktan sonra güzelce soğuk suda yıkamalı ki toz kısmı gitsin ve temizlensin. Ondan sonra az bir miktar alttaki sürahiye su koyup kaynamaya bırakmalı. Bu içine çay atılmış ve çayı yıkanmış porselen demlikte bunun üzerinde durmalı. Su kaynamalı. Birkaç dakika üstteki daha demlenmemiş çay bu kaynar su sürahisinin üzerinde durmalı. Su iyice kaynadıktan sonra suyu kenara çekmeli. Kaynaması biraz düşmeli. Fokur fokur hemen kaynanırsa çay haşlanır. Ondan sonra şöyle kenara çekip çayı güzelce demlemeli. Arkasından alttaki sürahinin ağzına kadar suyu doldurmalı. Yani içilecek kadar. Ve altını kısarak demlemeye koymalı. En iyi demleme süresi 15 ile 25 dakika arasıdır. Kimisi çayı böyle sası sası sever, onlar 15 dakikada çayı içmelidirler. Çayı biraz oturmuş sevenler, umumiyetle şartlılar, 25 dakika ile yarım saat geçmeden çayı içemezler. Bazı çaylar ise 40 dakikaya kadar demlenmesi sürüyor. Bir saati geçen çay artık içilmez hale gelir. İçilir de lezzeti kalmaz. İşte en ideali yarım saatte bir saat arasında bu çayın tüketilmesi lazım. Tabii porselen demlik mühim ve suyun tabii iyi su olması çok mühim. Bazı yerlerde bakıyoruz çayı musluk suyuyla demlemişler. İçinde klor var, kireç var. Çay hiçbir şeye benzemiyor. Çok da atsanız çay bir şeye benzemiyor. Onun için bu gibi prensiplere çok dikkat etmeli. Çayın sıcak olması da mühim. Şöyle kenara koyduğunuz zaman çay soğur. O takdirde de lezzet olmaz. Onun için çayı ocaktan indirmemeli. Çay içiş merasimi bitene kadar kısık bir ateşte çay durmalı. Türkistan'ın meşhur alimlerinden Ahmet Yesevi var. Bilmeyenimiz yok. Ahmet Yesevi'ye mal edilen bir menkıbe var. Ahmet Yesevi bir gün Hıtay, bugünkü Uygurların yaşadığı Çin hakimiyetindeki Hıtay'a gelmiş bir talebesini ziyarete. Tabii yol yürüyerek geliyor. Sıcak bir muhit, çok yorulmuş, sıcaktan harap olmuş, yol kenarına oturmuş istirahat ederken orada bostan çapalayan bir adam bunu görünce Ahmet Yesevi Hazretleri kılığından, kıyafetinden belli ulemadan olduğu, "Hey aksakal," demiş. Türkistanlılar alimleri aksakal derler. "Benim hanımım hamiledir, doğurmada zorluk çekiyor. Ona bir dua eder misin?" Ahmet Yesevi Hazretleri hemen bir kağıda dua yazmış. "Götür bunu hanımının beline bağla, gel," demiş. Adam duayı hanımının beline bağlamış. Hikmeti hüda, çocuk kolayca dünyaya gelivermiş. Bunun üzerine adam bahçesinden topladığı bir takım otları kaynatmış, ikram olsun diye Ahmet Yesevi'ye ikram etmiş. Ahmet Yesevi bu kendisine ikram edilen içkiyi içmiş. Alkol içki değil tabii. Hafif bir terlemiş, yorgunluğunu almış, bir zindelik vermiş, zihnine bir açıklık vermiş. Ne olduğunu sormuş, çay demiş adam. Biz bunu Çinlilerden öğrendik, burada çok içeriz. Ahmet Yesevi elini kaldırmış, bu çok sevdiği meşrubatın yayılmasını, ilahi ya Rabbi demiş, bu çay denilen nesneyi beni sevenler ve bizim halkımız arasında da yay, buna revaç ver, bizi sevenler bunu içsinler, bundan istifade etsinler. Hakikaten Ahmet Yesevi'nin duası kabul olmuş. Türkistan'da, arkasından Türkiye'de onu sevenler ve onun soyundan gelenler, en azından onun mensubu bulunduğu millete mensup olanlar çayı çok sevdiler. Ahmet Yesevi'nin duası öylesine kabul oldu ki çaya Allah öyle bir revaç verdi ki işte günümüzde çay içilmeyen meclis, çay içmeyen kimse yok gibi bir şey. Evet, Ahmet Yesevi Hazretleri'den sonra çay Türkistan'da yayıldı ama Anadolu'ya gelişi daha geç. 93 Harbi'nden sonra biz çayı Kafkasya'dan gelen muhacirlerden öğrendik. Hatta anlatırlar, doğuda muhacirleri kondurmuşlar. Bizim akrabalardan da onlara muhacir diye işte peynir, süt, yoğurt bir şeyler götürmüşler. Onlar da onlara semaver kaynatmış, çay ikram etmişler. Bizimkiler o zamana kadar çay bilmezlermiş. Çay yerine kekik, ıhlamur, ada çayı, ceviz şeleği kaynatır içerlermiş. Bu yeni ikram edilen içkiyi içince çok sevmişler. Şöyle demlendiği semavere tepeden bakmışlar, bir de ne görsünler? Bir suyun içinde ateş yanıyor. Tabii o boruyu görememişler onlar tepeden bakınca. Allah Allah demişler ya, bu ne sihirdir ne keramettir. Bu ateş bu suyun içinde nasıl yanıyor? Neyse, daha sonra onlar da öğrenmişler nasıl yandığını. Semaverle beraber çay doğuya, doğudan Anadolu'nun içlerine yayılmış. Öyle bir yayılmış ki bugün yayılmadığı yer kalmamış. Evet, çayı çok sevmiş halkımız. Dervişinden mürşidine, ayakkabıcısından tüccarına, devlet adamından efendim muallimine, büyüğünden küçüğüne, kadınından erkeğine, yaşlısından gencine herkes sevmiş. Hele bir şair demiş ki, sohbeti erbabı dil bir lahza sensiz kalmasın, hürmetini inkar eden dünyada hürmet bulmasın. Böyle bir de beddua etmiş, çaya hürmet etmeyenlerin dünyada hürmet görmemesi. Evet, çayın üç vasfı olması lazım demiş eskiler. Lebriz olmalı, lebrenk olmalı, lebsuz olmalı. Ne demek? Leb Farsça dudak demek. Lebriz olmalı, dudaktan taşan, yani ağzına kadar dolu demek. Lebsuz, suz yakıcı demek, suzan malum. Lebsuz, dudağı yakan, yani sıcak demek. Lebrenk, renk malum, dudak rengi, yani kırmızı. Adı üstünde, tavşan kanı derler ya, işte çayın böyle vasıfları olmalı. Çay bardağının da vasfı var, mümkün mertebe küçük, mümkün mertebe ince ve mümkün mertebe şeffaf olmalı ki çayın lezzeti gelsin. Çay tiryakileri çayın deminden hoşlanırlar, çayın tadını da iyi ayırt ederler. Öyle çay bardağının eksik konmasından da hoşlanmazlar. Hatta bizim amcalardan bir tanesi bir kahvehaneye gitmiş de çay söylemiş. Çayı böyle yarısı neredeyse yok getirmişler. Oğlum demiş, bunun nerede, niye böyle eksik? Dudak payı amca, dudak payı demiş. Oğlum demiş, ben ona 10 para verdim. Benimkini kulaklarına kadar doldur. Hizmetkar ağaya çay götürmüş. Yine böyle dudak payı diye iki parmak eksik götürmüş. Aa demiş ki, oğlum bu ne? Demiş ki, ağam dudak payıdır. Ulan demiş, ben deve miyim ki demiş bana böyle dudak payı veriyorsun. Tepesine kadar benimkini doldur. Evet sevgili dinleyiciler, çaydan ne kadar bahsetsek o kadar mevzu uzar, ancak programın süresi burada sona eriyor. Bu Çınaraltı programı da burada sona eriyor. Haftaya sizlerle tekrar beraber olmak ümidiyle hepinize hoşça kalın diyoruz.
Çınaraltı.